Ayrım 33.
Kardeşinin adını söyledi miydi hatırlamıyorum. Fakat Tevfik'ti. Mustafa Kemal istasyon olayı akşamı Eskişehir'e döndü. Kalan arkadaşlarıyla bir lokantada yemek yediler. Ethem yoktu. Rahatsız olduğunu söylediler. Halbuki İsmet Bey'in karargahında hep birlikte konuşulacaktı. Kardeşi Reşit Bey Ethem'in rahatsız olduğunu söylerken karargâhtaki toplantıya gelebileceğini de söylemişti. Yemekten sonra karargâha gidilince Mustafa Kemal Ethem'in ne zaman geleceğini Reşit'e sordu. Reşit kısaca Ethem Bey bu dakikada kuvvetlerinin başındadır dedi. İsmet Bey Tevfik'in serkeşliğini anlatıyor, Reşit Bey kendisi ve kardeşleri adına cevap veriyordu. Konuşması sert ve saldırışçıydı. Kardeşleri birer kahramandı. Hiç kimsenin emrine giremezlerdi. Herkes bunu böyle kabul etmek zorundaydı. Mustafa Kemal'i dinleyelim. Dedim ki bu dakikaya kadar sizinle eski bir arkadaşınız olarak ve lehinize bir sonuç almak için görüşüyordum. Artık arkadaşlık sıfatım son bulmuştur. Şimdi karşınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin reisi bulunmaktadır. Devlet reisi sıfatıyla Garp Cephesi komutanına ne yapmak gerekse yetkisini kullanmasını emrediyorum. İsmet Bey de ben onu yola getirmeyi bilirim deyince avazı çıktığı kadar bağırarak konuşan Reşit Bey durumun ciddiliğini görerek sığınırca bir davranış aldı. İleri gidilmemesini, kardeşlerinin yanına giderse bir çare bulacağını ileri sürdü. Maksadı kardeşlerini aydınlatmak, zaman kazanmaktı. Buna rağmen teklifini kabul ettiler. Kazım Paşa da Reşit'le birlikte gidecekti. Hareket ettiler. Mustafa Kemal sonra Bilecik'te İzzet ve Salih Paşalarla buluşmaya gitti. Kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümeti Reisi diye tanıttıktan sonra kimlerle konuşuyorum diye sordu. Salih Paşa kendisinin Bahriye ve İzzet Paşa'nın Dahiliye Nazırı olduğunu söyleyince Mustafa Kemal İstanbul'da bir hükümet tanımadığını, eğer öyle bir hükümetin temsilcileri olarak görüşeceklerse kendisinin buna katılmayacağını bildirdi. Sıfat ve yetki söz konusu edilmeksizin konuşma açıldı. Mustafa Kemal bir müddet sonra kendilerinin İstanbul'a dönmelerine izin vermeyeceğini, birlikte Ankara'ya gideceklerini haber verdi. Gelenlerin şahsiyetlerinden faydalanmayı düşünüyordu. Ajans yoluyla da paşaların ve heyetin Ankara rejimine katıldıklarını ilan etti. Bu sırada Ethem ve kardeşleri kuvvetlerini arttırmak, Ankara çevresinde hazırlıklar yapmak, Mustafa Kemal'i oyalayarak cepheyi ele geçirici tertiplere girişmek yolunu tutmuşlardı. Meclisteki adamlarını da olanca güçlerini seferber etmişlerdi. Mustafa Kemal eğer bazı şartları kabul ederse, Kuvayi Seyyare'nin olduğu gibi kalmasına izin verileceği vaadine kadar uysalca davrandı. Son defa Kütahya'ya bir heyet de yolladı. Ethem ve kardeşleri bu heyeti diledikleri gibi kullanmışlar, telgraf çektirmişler, heyet üyeleri Ankara'da kendilerine daha faydalı olacaklarını söyleyerek güçlükle ellerinden kurtulmuşlardır. Bu arada İsmet Bey'i ve Refet Bey'i cepheden çektirmek için mecliste kıyametler kopmuştur. Ethem partizanlarıyla Mustafa Kemal'e karşı olanlara göre bütün sorumluluk Ethem'le pek iyi anlaşan Ali Fuat Paşa'nın cephe komutanlığından alınmasındaydı. Sonunda Mustafa Kemal vekiller heyetinden bir türlü yola gelmeyen Kuvayi Seyyare'nin asker kuvvetiyle serkeşliğini önlemek kararını almış, çetin bir çarpışmadan sonra Ethem kuvvetleri bozguna uğratılmış ve kendisi de Yunanlılara sığınmıştır. Ethem'den orduyu gocunduran son vesika kendisi tarafından İstanbul'a çekilen bir telgraftır. Ethem, Kongre adını verdiği Büyük Millet Meclisi'ni dağıtacağını bildiriyordu. Bursa taraflarında bir sınır istasyonundan çekilmek istenen telgraf, memur tarafından İstanbul'a değil İsmet Bey'e gönderilmiştir. Daha önce Refet Bey, Demirci Efe'nin köyünü basmış, kaçan Efe bir müddet sonra sığınmıştır. Ethem'in Yunanlılara teslim olduğu zamanki çırpıntıları arasında bir ahbabının şu sözü hatırlamaya değer. Canım, Napolyon bile fitne fesat içinde kaldı. Başka çare bulamadı. Karşısındaki düşmanlara teslim olup esirlik ve sürgün hayatı içinde öldü. Yağmalar, dar ağaçları ve baskınlar kahramanı Yunanlılara sığınınca, daha bir iki gün önce Mustafa Kemal mecliste kürsüye çıktığı vakit, onu Ethem gibi bir kahramanı feda etmekle suçlayanlar, şimdi Mustafa Kemal, Ethem ve Reşit isimlerine bey sıfatını ekleyince, "Hayır, hayır, onlara bey diyemezsiniz, hain deyiniz," diye bağırıyorlardı. Mustafa Kemal, "Ethem için peki, fakat Reşit Bey henüz meclisimiz üyesidir," dedi. Bir nefeste Reşit'in milletvekilliğini üstünden alıverdiler. Yozgat isyanını bastırır gibi Ankara devletini ortadan kaldırmaya kalkan ve ara sıra "Bolşeviklik nasıl olsa bizde de olacaktır. Önce biz kuralım," hayallerine kapılan sergüzeştler kahramanı Yunanlı elinde postsuz koyuna dönmüştür. 1920 Şubat'ının sonlarıydı. Susurluğa gelen kardeşim Tevfik Bey, Kaymakam Alexander, Teğmen Yorgiadis, Şevket Bey, ben ve birkaç arkadaşım trene binerek İzmir'e hareket ettik. İstasyonlarda durdukça yerli Müslüman ve Rum halk, kimi nefret ve hakaretle, kimi sevinçle bize bakıyordu. Kırkağaç istasyonunda kolu başçavuş işaretli biri içeriye girerek bana Rumca ve Türkçe küfürler etti. Alexander ile Yorgiadis seslerini çıkarmıyorlardı. Çavuşun etrafında Yunan askerleri gittikçe artıyor, küfürler çoğalıyordu. Gelen inzibatlar çavuşu alıp götürdüler. Türk ordusunda Mustafa Kemal komutanlarının emri altına, hatta imtiyazlı bir birlik başında kalmak kibrine dokunan bu çetebaşının şerefli sonu buydu. Pek güç şartlar içinde nihayet Büyük Millet Meclisi'nin nizam ordusu kurulmuştur. Gerilla devri sona ermiştir. İşte 1. İnönü Savaşı bu güç askeri ve siyasi şartlar içinde olmuştur. Kuvvetlerimizin bir kısmı artık Yunan safları arasındaydı. Ordu 5 Ocağı kadar Ethem'i kovaladı. Yunanlılar 6 Ocak'ta bütün kuvvetleriyle kıtalarımıza karşı taarruza geçtiler. 1. İnönü Harbi kazanılmalıydı. Rahmetli İzzettin Paşa, Atatürk'ün pek sevdiği ve güvendiği komutanlarımız arasındadır. İyi ve gözü pek bir asker, pek dürüst bir vatansever, Mustafa Kemal'in de aşığıydı. İsmet İnönü'nün şöhretini ve hizmetini küçültmek için 1. İnönü zaferini söndürmeye uğraşan zamane politikacılarını ölünceye kadar affetmemiştir. Son yazısında diyordu ki, "Bu muharebe tam bir zaferimizdir. Bir takım kalemler bu zaferi Yunanlılar gibi hiçe saymak istemişlerdir. Yunanlılar bu muharebeden kendilerini Aksu-Dimboz müstahkem hattına atarak kurtulabildiler. Asıl sevinç Mustafa Kemal'deydi. 1. İnönü zaferi olunca bu muharebe ile pek çok şey kurtarılmıştır," demiş. Sonra bu sözünü şöyle tamamlamıştı: "Hayır, her şey kurtarılmıştır." Mustafa Kemal gibi askerlik sanatını adeta mukaddes sayan, tam askerliğini takındığı vakit yakın dostlarını tenkit etmekten ve nefret ettiği düşmanlarının hakkını vermekten çekinmeyen bir adam, 1. İnönü'nde ilk ordu zaferiyle ne kazanılmış olduğunu bilmekteydi. Bu savaşın yıl dönümünde Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya Akşam Gazetesi adına bir tebrik telgrafı yollamıştık. İsmet Paşa'nın cevabı bugün de okunmaya değer. 1. İnönü'nde şehit olanlar, memlekette nizamı ve cephede ordu ile müdafaayı temin için fedai hayat etmişlerdir. Hiçbir muharebenin şehitleri bu kadar fevkalade şartlar içinde ve o derece dünyevi, hatta uhrevi menfaatlerden azade olarak fedai hayat etmemişlerdir. Çünkü halifenin fetvalarına göre Anadolu türedilerinin emirlerine uyarak Yunanlılarla dövüşenler şehit sayılmak şerefinden ve hakkından mahrum idiler. Teşbihte hata olmaz derler. Mareşal Petain 2. Dünya Harbi'nde Almanlarla işbirliği ettiği için Fransız vatanseverleri tarafından idama mahkum edilerek bir zindan köşesinde ölmüştür. Fakat Mareşal Petain'in 1. Dünya Harbi'nde Fransız ordusuna kazandırdığı şeref bir milli şeref olarak kalmıştır. Hatta o şeref Petain'in adından ayrılmamıştır. Hiçbir Fransız politikacısı Petain'in ne kadar kötü bir Fransız olduğuna kendi milletini inandırmak için Fransa tarihinin bir şerefine hakaret ve iftira etmeyi düşünmemiştir. İsmet İnönü'nün 1938'den sonraki politikasını haklı veya haksız olarak sevmeyenler yahut onunla haklı veya haksız bir geçmişi olanlar, vatana yaptığı son fenalık Türk milletini 2. Dünya Harbi'ne katılarak bugün bir demir perde peyki olmak faciasından kurtaran bu devlet ve politika adamını kötülemek için İnönü savaşlarını Türk tarihinden silmeye kadar gitmişlerdir. İnönü savaşları çete devrinden çıkan Anadolu'nun nizamlı ordusu ile ilk kazandığı zaferlerdir. Bu iki zaferin arkasından Sakarya, onun arkasından da Afyon ve Dumlupınar gelir. Sakarya, Afyon ve Dumlupınar sadece yüksek bilgili sanatçı komutanların emri altındaki nizamlı ordular tarafından başarılabilecek tarihi savaşlardır. Gerilla işleri değildir. Bir Fransız Kuvayi Milliyesi de vardır. Dayatma edebiyatı ve bu sıradaki şeref yarışmaları hala Fransız edebiyatını süsler durur. Ama Fransa, Normandiya kıyılarında karaya çıkan nizamlı orduların zaferiyle kurtulmuştur. Unutulmamalıdır ki, 1. İnönü Savaşı cephe gerisinde orduyu isteyenler ve istemeyenler arasındaki kavgayla aynı günlerde olmuştur. Şahsi rakiplikler ve hırslar yüzünden davanın kazanılmasıyla kaybedilmesi, oynak talihin küçük bir cilvesine bağlı kaldığını öğrenmek, şimdi bile tüyler ürpertici bir şey değil midir? Mustafa Kemal'in iç kargaşalıklar arasında umutsuzluğu yenecek bir lider olmak için hep bildiğimiz vasıfları vardı. Fakat Türkiye'yi kurtarmak için bir ordusu olmalıydı. Sonunda komutanlık vasıflarını göstermek fırsatını bulmalıydı. Alaylarının başında bilgili ve sanatlı komutanlar, fırkalarının başında kumandanlar, kol ordu ve ordularının başında kumandanlar, nihayet hepsinin başında kendisi bulunmalıydı. Bu ordu, Etem üzerine yürüyüşten 1. İnönü zaferi kazanılıncaya kadar süren 5-10 katli çalışma günlerinin eseridir. Kolay şöhret, güç sanatın şerefini daima kıskanmıştır. Bir kasabada asileri temizleyen bir çeteci karargah masasının başındaki kurmay başkanı için bu adam da kim der. O adamın kalemi kurtuluş zaferinin plan taslaklarını hazırlamaktadır. Baskıncı ya bir alaylı subay yahut ona yakın bir şeydir. Hatta bu Atatürk'ün sık sık sample soldat diye eğlendiği kültürsüz, görüşsüz, sanatsız ve çalapala vurup kırıcı bir kumandan da olabilir. Sonra harp, kıdemleri ve nizamname hiyerarşilerini alt üst eder. Bir harbe general giren emekli çıkar, yüzbaşı giren general çıkar. Harp, zeka, irade ve sanat taşlarını ileri süre süre oyun tahtasının üstünde nihayet birkaç taş kaldığı görülür. Fakat bu kader, kıdem gururlarının sonuna kadar hırslanmalarını yatıştırmaz. Nutuk'un bu türlü şahıs hikayeleri içine doğrusu hiç girmek istemiyordum. Bu hikayeleri insani ve tabii de buluyordum. Ancak Mustafa Kemal ayarında bir süvarinin seferde kendini dilediği konağa eriştireceğinden şüphe ettiği atlara hatır için binmesi akla gelir şey midir? Mustafa Kemal son derece hesapçıydı ve bir başarı hesapçısıydı. 1. İnönü ile Kuvayi Milliye'nin başı bozuk devri son bulduktan, ordu ve meclis otoritesi kurulduktan sonra Mustafa Kemal saray ve Baba Ali ile her türlü pazarlığı kesti. Artık hakiki devlet reisiydi. İstanbul'da Tevfik Paşa hükümeti vardır. İtilaf devletleri Vahdettin ve damat Ferit tertipleriyle Anadolu'nun yıkılmayacağını ve Sevrantlaşmasının olduğu gibi uygulanılmayacağını anlamışlardır. İstanbul düşünür ki, madem Yunanlılar zayıflamışlardır, madem büyük devletler zor kullanabilecek halde değildirler, ne olur Mustafa Kemal de inadından vazgeçse, İstanbul ve Ankara anlaşsalar, Sevrantlaşmasını şimdilik ne kadar mümkünse o kadar yumuşatsalar, gerisini tarihin gidişine bıraksak. Nitekim bu fırsat da çıkmıştır. Büyük devletler Londra'da Türkler ve Yunanlılarla bir arada konuşmak üzere bir konferans toplamaya karar vermişlerdir. Osmanlı delegeleri arasında Ankara temsilcilerinin de bulunmasını şart koşmaktadırlar. Bir yanda 1. İnönü, bir yanda Londra konferansı var. Herkesin içinde bir umut ve gönüllerin ta içinde "Ah bir uzlaşsak, bitirsek" sesi. Mustafa Kemal ise misak-ı milli der, ne Nuh ne peygamber demez. Sadrazam Tevfik Paşa'ya aksi cevaplar verir. Türk milletini yalnız Büyük Millet Meclisi'nin temsil ettiğini söyler ve Ankara delegelerinin İstanbul heyetine asla katılmayacaklarını bildirir. Tevfik Paşa gibi vatanın hayrını isteyen şahsiyetler eğer bir şey yapacaklarsa, Mustafa Kemal'e göre Vahidettin'den Büyük Millet Meclisi'ni tanıdığını gösterir bir irade almalıdırlar. Tevfik Paşa gerçekten vatanın hayrını isteyen bir ihtiyar vezirdir ama İstanbul'da padişahın bir hükümeti kalmamak gibi ihtilalci bir fikir onun bütün anlayışlarına aykırıdır. Misak-ı Milli'yi daha o ve arkadaşları şüphesiz bir ham hayal saymaktadırlar. Yunanlı ve yabancı ordular Türkiye'nin her yerinden çekilip gidecekler. İzmir'i, İstanbul'u, Edirne'yi kayıtsız şartsız Büyük Millet Meclisi hükümetine teslim edecekler. Türkiye'nin kayıtsız şartsız bağımsızlığını tanıyacaklar. Yoksa ordularımızla düşman topraklarındayız da onlara şartlarımızı mı dikte ediyorduk? İstanbul'dakilere ve Büyük Millet Meclisi'nin %100 Mustafa Kemalci olmayanlarına göre Anadolu ne Yunan ordusunu ve yabancı kıtaları yurdumuzdan atabilir ne de İngiliz donanmasını denizlerimizden kovabilir. Memleket bir enverden öteki envere çatmıştır. Biri imparatorluğu harbe soktu, batırdı, biri de nasılsa elimize geçen güzel imkanları tehlikeye sokmaktadır. Nasılsa mı? Fakat bu güzel imkanları yaratan adam Ankara'dadır. Bu güzel imkanlar uğrunda halkın damarlarından, oluktan su akar gibi kan akmıştır. Antlaşmanın maddelerinde bir takım tavizler ne demek? Tam ve kesin bir milli kurtuluş yolunda sonuna kadar irkilmeksizin yürümek lazımdır. Büyük adam küçük adamdan bir yıl daha uzağa görmezse bu sıfata nasıl hak kazanabilir? Herkes 1921'in eşiğinde, büyük stratej ve liderse 1922 Ağustos'unun son haftalarındadır. Ah bana inanınız, geri gideceğiz, ileri gideceğiz, fakat düşman bize boyun eğdiremez, sonunda onu yeneceğiz. Hürriyet denen şeyi böyle bir zaferden başka bir temel üstünde tutturamayız diyordu. İstanbul'a böyle diyor, dönüp Büyük Millet Meclisi'ne böyle diyordu. Belki de çok defa kendisine yalnız kendisi inanıyordu. Mustafa Kemal artık zar atmıyordu. Satranç oynuyordu. Bu oyunun da bilmeyenlere seyri bile yorgunluk verir. Türlü durumları, fırsatları ve şartları pek iyi kollamasını ve kullanmasını bildiğinden harp ve politika işlerini de kıskıvrak iradesine bağlamıştır. Önde gidip daima yerinde bulacağı bir ordusu, arkada gelip daima kavuşacağı bir insanlar takımı vardır. Fakat her günkü kürsü kavgalarından sonra, "Canım efendim bu meclis de nedir, izin veriniz dağıtalım" gibi tekliflerde bulunan dar kafalı gayretkeşlerden de ürpererek uzak durur. Mustafa Kemal meclissiz yaşamayı aklı almayan bir 20. asır lideridir. Söyler, inandırır, zora getirir, susturur fakat meclissiz yapamaz. Londra konferansına giden Ankara heyetinin başında Bekir Sami Bey'in bulunuşu bir talihsizlik olmuştur. Bekir Sami Bey, İngiliz ve Fransız nazırlarıyla bazı meseleler üzerinde hususi konuşmalarda kendiliğinden tavizlerde bulunmuştur. Konferanstan bir şey çıkmayacağı belliydi. Teklif olunan antlaşma tadilleri pek sudan şeylerdi. Fakat sonradan Bekir Sami Bey'in tavizlerini birer birer geri almak lazım geldi. Bekir Sami Bey bu ikinci Avrupa yolculuğunda tam bir Babali adamı olmuştur. Onun da inancı harbe devam etmenin bir felaket olacağıydı. Konferanstan Yunanlılar hoşnut muydu? Hayır. İtilaf devletleri Anadolu ile onun sırtından pazarlık etmek yolundaydılar. Ankara gibi Atina'nın da elindeki çare ordusunun zaferinden ibaretti. Nitekim Yunanlılar konferanstan umut keserek büyük bir taarruza daha geçtiler. Bu taarruzu da 2. İnönü zaferi durdurmuştur. Zafer İstanbul'a gökten bir müjde gibi indi. Gazetelerin ilk sayfaları büyük resimler ve zafer edebiyatı ile kaplanıp bezendi. O sırada 8 Nisan 1921, bazı ukala gazeteciler İzzet Paşa'ya giderek İnönü zaferinin kendisi Ankara'dayken hazırladığı planlarla kazanıldığı rivayetinin doğru olup olmadığını sormuşlar. İzzet Paşa, "Zaferde hiçbir hissem yok" dedikten sonra "İsmet bir dahidir" diyor. Ama daha sonra Yunan orduları birliklerimizi yenerek Sakarya'ya doğru yürüdükleri vakit bu dahiye bir mektup yazarak Ankara'dayken kendi dehasına inanmadıkları için başlarına gelen felakete şaşmamaları lazım geldiğini hatırlatacaktır. Mustafa Kemal yine o günlerde bir başka gazeteciye "Milli mukavemet bu halini buluncaya kadar kaç defa ölümle göz göze geldik" diyor. İstanbul'da rahatsız. Gazetelerimizde yalnız Büyük Millet Meclisi hükümetinden bahsediyoruz. Hürriyet ve İtilafçı gazetelere ağız açtırmıyoruz.